Ayrım 45.
Aydınlanma değil merhamet. Pushkin Meydanı Kremlin Kalesi'nden dışarıya doğru halkalan şeklinde yayılan bulvarların ikincisinin, bulvar halkasının Tverskaya Ulitsa ile kesiştiği yerde. Kızıl Meydan'a uzaklığı 1,5 kilometre kadar. Şehrin ana caddesi Tverskaya. Kremlin Kalesi'nden başlıyor, Moskova'yı kuzey istikametine bir baştan bir başa kestikten sonra Tver üzerinden 700 kilometre uzaktaki St. Petersburg'a varıyor. Aydemir'in bahsettiği Udelnaya kampı St. Petersburg girişinde. Bugün kampın olduğu yerde bir metro istasyonu var. Udelnaya istasyonu. Pushkin heykelinin olduğu açıklık Tverskaya bulvarının soluna düşüyor. Sağda Tereza'nın bahsettiği McDonald's. Caddenin sonuna doğru ateş dili kubbeleri koyu mavinin en güzel tonuna boyanmış, nefes kesecek kadar güzel beyaz kilise manastır. Aydemir'in bahsettiği Strasnoy manastırı. Pushkin 1831'de burada evlenmiş. Bir zamanlar Rus soylularının semti olan Tverskaya, Çarlık Rusyası kadar Sovyet yönetiminin izlerini de taşıyor. Aytunç mimarinin halk kitlelerine mesaj vermenin başlıca yolu olduğunu söylerdi. Bu açıdan baktığımda Çarlık ya da Sovyet ortak noktaları azamet. İnsana tepeden bakan bu binalarda ancak izinle oturulabileceğini söyleyen azamet. Nestle, Coca-Cola, Samsung'un Kiril alfabesiyle yazılmış reklam tabelalarının bile örtemediği azamet. Bu kadar bakımsız olmasalar kimselerin o levhaları oralara asmaya cesaret edemeyeceğini düşündüğümü hatırlıyorum. Bolşevik devriminde millileştirilenlerin bir kısmı yıkılmış, yerine Stalin mimarisi denilen abidevi binalar yapılmış. Yıkılmayanlar temellerine yerleştirilen dev bilyeler vasıtasıyla birbirlerinden uzaklaştırılmışlar. 1920'lerde nispeten dar bir cadde olan Tverskaya bugünkü genişliğini bulmuş. 1700'lerin sonlarında yaşamın dar sokakların çevrelediği ahşap kiliselerin etrafında şekillendiği bir şehirmiş Moskova. Avrupa'nın en büyük başkenti, Rusya'nın iç ticaret merkezi, 1780'de nüfusu 300 bine yakın ve kozmopolit. Fransızlar, Almanlar, Yunanlar, İtalyanlar, İngilizler ve muhtelif Orta Asyalılar. Her milletin kendi ibadethanesi var, her millet kendi dilini konuşuyor. Buna karşın St. Petersburg'la kıyaslandığında Rus milliyetçisi ve yarı doğulu sayılıyor. Çariç'e Büyük Ekaterina el attığında Moskova'da 500'e yakın kilise, 100'den fazla ahşap saray varmış. Yangın eski Moskova'nın da başlıca korkusuymuş. Selefleri Anna ve Elizaveta gibi Rus mimarisine ışık, Rus düşüncesine aydınlık getirmek isteyen Çariç'e, Moskov'un karanlık ahşap şehrini altın gibi parlatmak ısmanıyor. Ahşap kiliseleri yıkıyor, yerlerine Dorian sütunlu neoklasik taş saraylar dikiyor. Böylece yangın korkusunu büyük ölçüde gidermiş ama şehrin evcilliğini yok etmiş. Rus kültürünün felsefi ve fiziki ikliminin altını üstüne getirmiştir. Sivri uçları gökyüzüne işaret eden ateş dilli kubbeler, helezonik kıvrımlarla arşa yükselen kuleler, gözlerin Tanrı'ya çevrilmesini sağlarlardı. Onlar yok olunca başlar eğildi, dikey arayışların yerini yatay gözlemler aldı diye anlatacaktı. Rus ahşap mimarisi uzmanı Profesör Yelena Stradovoyna Zaplatkina. Rus soyluları yapay şehirlerde eğreti bir yaşama mahkum olurlarken, ıssızın sınırsızlığının ve biteviyeliğinin yürek daraltan iç sıkıntısına duçar oldular. İç sıkıntısı tanımı garibime gitmişti. Derin depresyon diye açıkladıydı. Ölümcül bir çöküntü. Birinci Lenin Moskova'yı yok etti.
Birinci Lenin mi?
Çariç'e ikinci Katerina. Büyük Katerina birinci Lenin olarak bilinir. Büyük Petro'da ilk Bolşeviktir. Bilmiyor muydunuz?
I had no idea.
Aynı bağlamda bir o kadar çarpıcı tespit de ilk Perestroika'nın Gorbaçov'dan 200 yıl önce 18. yüzyılda gerçekleşmiş olduğu... Şubat'ta Moskova kolay bir şehir değil, dondurucu soğuk ve kar, pek çok yeri ulaşılmaz kılabiliyor. Sovyetlerin sakatlarını kolladıklarını sanırdım ama artık öyle değil. Kendilerini kapalı bir yere atmak telaşı içinde koşuşan insanların arasında, bacakları olmayan bir adamın buz gibi sulara batmış, üzerine oturtulduğu tekerlekli tahta kutuyu yönetmeye çalışırken, yüzünü etrafında uçuşan patates, şalgam dolu filelerden sakınmaya çalıştığını gördüm. Sonra da dev binaların birinin kapısında dilenen ihtiyar kadını. Üzerinde lime lime kahverengi bir palto vardı. Elini yanından geçenlerin bacaklarına çarpacak kadar uzatmış, dilendiği açıkça görülsün diye avucunun içine bir de 5 kopeklik bozuk para koymuştu. O gün değil ama zaman içinde yoksulluğun boyutlarını daha da çok hissetmeye başladım. Moskova'da 80'li yılların sonlarına doğru bulunan Aytunç, çok şık semtler yok ama gecekondu da yok diye anlatmıştı. Giyimleri iyi değil ama Kılık pırtık kimse yok. Çöp yığınları görmediğim gibi çöp kutularını karıştıran, dilenen kimse görmedim. Oysa ben Rossiya otelden çıkalı 10 dakika olmuştu ki yoksulluğu tanımıştım. Yılbaşı süsleri, şişme Noel babalar, yaldızlı kağıttan yapılma şeytan merdivenleri, plastik çam ağaçları henüz duruyorlardı. Tverskaya bulvarının iki tarafına dizili butikler, sanat kafeler, restoranlar, Sheraton'dan Marriott'a 5 yıldızlı oteller, el örgüsü banyo sabunlukları satan yaşlı babuşkalara bakmadan geçen Gucci Blue Jean'li Rus mankenlere baktıkça... Ey uhnem, ey uhnem, bu kaçıncı batılılaşma, be hey görkemli komşum! 1921 yazında Aydemir'in yemek salonunda önlerine konan kara darı lapasını sakin bir ilgisizlikle yerlerken gördüğü, Radek, Rykov, Buharin, Kamenev, Zinoviev gibi adları dünyanın her tarafında duyulan, insanları barındıran lüks oteli kimse hatırlamadı ya da hatırlamak istemedi. Kendimi Atatürk'ün Harbiye'deki köşkünü ya da mesela Kazım Karabekir'in mezarını arayan uçuk bir yabancı gibi hissetmiş utanmıştım. Filibeli Şennur Hanım, insanlar tarihten usandılar diye açıkladıydı. Ruslar tarihle aşırı iç içe yaşıyorlar. Güloya Hanım, bu çıldırmış giden enflasyonla, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bu yeni ekonomik sistemle cebelleşen, insanların boş vermişlik psikolojisini yadırgamamalısın. Çoğu bugünkü dertlerinin bir biçimde partiye bağlı olduğunun farkında ama geçmişi çözümleyecek ne dermanları var ne de bir faydası olduğunu düşünüyorlar. OMON denilen mavi bereli Rus özel kuvvetlerini işaret etti. Yollarından çekilsek iyi olur. Kent kamuflajı diye bilinen gri mavi alacalı komando üniformalı, otomatik silahlı askerler gözlerine kestirdiklerine kimlik soruyorlardı. Alışık olmadığım bir sahne değildi. Pasaportum yanımdaydı. Tedirgin olmadım ama Şennur Hanım tecrübeliydi. Aç mısın? Ben açım. Şuraya girelim. Gösterdiği yer sabahın erken saatinde buz gibi havada kapısında belki 1 kilometrelik kuyruk olan McDonald's'tı. Medeniyet misyonunu yerine getirmek üzere dikilmiş gibi duran pırıl pırıl sarı boyalı dev M harfinin büsbütün sinirime dokunduğunu hatırlıyorum. Oraya gitmem. Güldü kadın. Gorki Caddesi'nde bir kafeterya var. Oraya geçelim. Gorki Caddesi, Andrei Zolotov'un çalıştığı Moscow Times gazetesinin hemen yakınında, derme çatma uzun masalarıyla aş evine benzeyen salaş bir yerde. O günlerde bildiğim hemen tek yemek olan borş çorbası istemiştim. Dişleri gri bir madenle kaplı, herhalde çelikti. Garson kadın, kaşıkla isteyip istemediğimi sordu. Şennur Hanım'ın müdahalesi üzerine gelen teneke inceliğindeki kaşık, kağıt mendillerle temizlenemeyecek kadar pisti. Sana McDonald's'a gidelim dedim. Meydanda şimdi sayıları daha da artmış olan askerleri gösterdim. Bu hep böyle midir? Bir olay var herhalde. Garson kadına döndü, bir şeyler sordu. Dün gece ünlü bir televizyoncuyu öldürmüşler. Çok sevilen bir adamdı. Listiyev. Hayretle baktı. Maşallah ne çabuk öğrenmişsin. Alexi'nin doğum gününe katıldığımı anlattım. O arada garson kadın yeniden geldi. Şennur Hanım'la konuşmaya başladı. Adı Maria'ydı. 8 yıldır evsizdi. Tren istasyonlarında, havaalanlarında, yazında gözden uzak parklarda yatıyordu. Bazen yattığı istasyonlarda trenleri temizleme işi çıkıyor. O zaman günde 5 ruble kazanabiliyordu. Ama bugünlerde sular donmuş olduğu için yıkama işi çıkmıyordu. Şennur Hanım kadının tüm varlığının üzerindeki giysileri olduğunu söylediğini söyledi. Beznomni, evsiz. Rusya'daki ilk 24 saatinde Dijin, Blue Jean'den sonra öğrendiğim ikinci kelime. Sohbetin uzadığını gören bir başka Beznomni, bir Ivan yanaştı. Yeltsin'den Lujkov'a kadar herkese mektup yazdığını anlattı. Anayasal bir hak olan çalışma hakkımı istiyorum. Benim durumumda binlerce insan var. Oysa Sovyetler Birliği Anayasası çalışma hakkının garantisidir. Şennur Hanım'la birbirimize bakmıştık. Hangi Sovyetler Birliği? İnşaatta çalışmak yerine Tverskaya Ulitsa'dan çıkan şişeleri toplayıp satsam daha çok para kazanırım. Ama bir kutunun içinde çöplükte yatmak mesele. Sonra da polis meydandaki askerlere işaret etti. Moskova'da hiçbir hakkımız yok, gidecek yerimiz de yok. Hak yok, oturma izni yok, hiçbir şey yok. Üçüncü sınıf vatandaşsın, senin hayatına kimsenin ihtiyacı yok. Ayda 300 ruble kazanacak bir işim, yatacak yerim olsa yeter ama yok. 24 saat propiskadan kaçıyoruz. Propiska'da kim? Meğer kim değil, ne diye sormalıymışım. İşsizlerin şehirlere akınını önlemek için kırsal kesimden gelenlere uygulanan kayıt işlemlerinin bütününe propikaska derler dedi Şennur Hanım. Stalin'den kalma 637 sayılı kararname hala yürürlükte. Bunlara bomji derler, aylak. Bomjiye hiçbir sosyal yardım yapılmaz. Zaman zaman da temizlik işlemi uygulanır. İnsanlar trenlere doldurulur, şehir dışına çıkartılır. Moskova Olimpiyat Oyunları sırasında Lujkov binlerce bomjiyi trenlere doldurdu, şehrin dışına attı. Çoğu kara kafalı.
Kara kafalı mı?
Kuzey Kafkaslardan, Dağıstan, Çeçenistan, İnguşya ya da Balkarya'dan gelenler. Gürcüler, Azeriler, Ermeniler, Özbekler dedi. Esmerler, Sovyet ekonomisinin çöküşü en çok bu insanları perişan etti. En başta da Çeçenler. Çeçenleri düşman görüyorlar ya, polis bunları hedefliyor. Moskova'daki Çeçenlerin çoğu savaştan kaçan göçmenler oldukları için kayıtları yok. Polis bunları karakola alıyor, dövüyor, soyuyor. Bazen kayıtlarını da yok ediyor ki şehir dışına atabilsin. Rus mafyasının yaptıklarını da Çeçenlerin üstüne atıyorlar. Geçen yıl burada metroda bir patlama oldu. Lujkov televizyona çıktı, Moskova'da yaşayan bütün Çeçenlerin sürülmeleri gerektiğini söyledi. Çeçenlere tuzak kuruyorlar. Mesela Çeçenler falanca elektrik santralına sabotaj yapacaklar diye bir haber çıkarıyorlar, tutuklamalar başlıyor. Şimdi bir de dazlaklar türedi. Moskova'nın güneyinde Yasenova semtinde Kafkas kökenlilerin bir pazar yerleri vardır. Adamlar orada birkaç şalgam, bir iki havuç satmaya çalışırlar. Geçen Nisan'da Hitler'in doğum gününde 200-300 dazlak ellerinde sopalar, demirlerle pazarcılara saldırdılar. Biri Azeri, biri Tacik, iki pazarcıyı öldürdüler. 20 kişiyi ağır yaraladılar. Oradan Sevastopol oteline geçtiler. Afganistanlı göçmenlere hacamat ettiler. Hızlarını alamadılar. Bir Çeçen çocuğu öldürdüler.
Pamyat dedikleri örgüt mü?
Kim bilir dedi Şendur Hanım. Üniformalıymışlar. Kollarında aşırı sağcı Rus Ulusal Birliği'nden olduklarını gösteren işaretler varmış. Biz Bulgaristan'dan biliriz. Rusya'da kimse kendi başına iş yapamaz. Arkalarında mutlaka devletten birileri vardır. Eskiden Yahudilere yaptıklarını şimdi de Çeçenlere yapıyor. Çeçensen Rusya Federasyonu'nda istediğin yerde ev tutamazsın mesela. Antiterör yasası diyorlar, seni oturtmuyorlar. Pamyat faşist olduğunu kabul etmez ama Barkaşov faşist olduğunu açıkça söylüyor. Birkaç yıl önce hemen şurada Teletski Parkı'nda dazlakların eğitim kampları vardı. Binlerce dazlak herkesin gözü önünde her gün talim yaparlardı. Meydandaki 5 yıldızlı otelleri işaret etti. Sen bakma Moskova'nın böyle göründüğüne. Burada iç savaş var. Benim gibi kara kaşlı, kara gözlülerle sarışın Ruslar arasında savaş var. Kara kafalılar bazen de affedersin kara göklüler derler. Burada şamar oğlanı. Şimdi Moskova'da resmi olarak kayıtlı değilsen 3 günden fazla kalamazsın. Bir evin varsa ya da otelde kaldığını ispat edebilirsen oturma iznini uzatırlar. Ama esmerler ikisini de yapamaz. O zaman hapse girerler. Şimdi savaş var, Çeçenlere terörist diyorlar ya, Putin de teröristleri saklandıkları helalardan yakarak çıkartacağız dedi. Artık polisi kimse durduramaz.
Ve sen Çeçenlerle iş götürüyorsun, büyük cesaret değil mi?
Soyuz'da da devrim oldu, iktidara Vorivi Zakone geldi diye güldü.
Moskova'da 20 tane kıtaları var, bunlara bağlı olarak 6000 silahlı adam çalışıyor. Kıtaların hepsi Rus kıtaları değil, bazıları eski cumhuriyetlerden etnik kıtalar, anlıyorsun değil mi? Her biri bir başka iş kolunu örgütlemiş. Liubertsi kıtası diyorlar. Onlar beyaz kadın ticaretini yönetiyor. Burada fahişelere gece kelebekleri derler. Karanlık bastı mı Tverskaya bulvarında yüzlercesini görürsün. Otellerdeki bellboylar polisle ortak pazarlarlar bunları. Geçen yıl Tverskaya karakolunu olduğu gibi görevden aldılar. Solmsevo kumarhaneleri götürür. Azeriler uyuşturucu işinin başında. İnguşlar kaçakçılık yapıyorlar. Çeçenler 600 adet tetikçileri olduğunu söylüyorlar. Moskova'nın en cesur çetesi Çeçenler ama en zenginleri Dalgopudnuvaya. Onlar Moskova'da ne kadar iş yeri varsa hepsinden araç alıyorlar. Meydanda gördüğüm bütün bu lüks arabalar onlara ait. Koltukları ısınan Volvo'lar vardır ya, onlardan kullanıyorlar.
Ayrım sonu.